İkinci ayrım.
Yusuf'un arkadaşları hep eski arkadaşlar, mahalle hep eski mahalle, bulgur değirmeni eski değirmen ve onu çeviren kadınlar hep eski kadınlardı. Yalnız bulgur serili olan çarşafın kenarında şimdi bu kadınların kirli birer çocukları oynuyordu. Elleri kalınlaşmış, sesleri ve kahkahaları kalınlaşmıştı. Yusuf kuyucaktan çıkalı 6 sene olmuştu. Artık oraları unutmuş gibiydi. Yalnız bu kasabanın çocuklarıyla anlaşamadığı zamanlar, köyündeki arkadaşlarını müphem bir takım hislerle aradığı olurdu. Bu 6 seneyi yazın kırlarda dolaşarak, yahut Selahattin Bey'in cennet ayağı dedikleri yerde tuttuğu bağda, ağaçların altına yatarak, kışında ilk senelerde fabrikanın önündeki zeytin çuvallarının ağzından, bu çuvalları iğneleyen küçük değnekleri çalıp, pirne yağınları üzerinde kazık oynayarak, sonraları da Selahattin Bey'in aldığı küçük bir zeytinliğin silkilip toplanmasına nezaret ederek geçirdi. Yaşı 16'yı bulmuş, gitgide konuşmayı daha az sever olmuştu. Mektebi bitirdikten sonra babasının işini eline alan Ali ile, bayram yerindeki dükkanın önüne 2 alçak ve arkalıksız iskemle atarlar, saatlerce hiç konuşmadan yan yana otururlardı. Önlerindeki meydanda büyük bir şadırvan vardı. Camiye gidecek ihtiyarlar burada abdest alırlardı. Şadırvanın ayağında birkaç ördek birbiri arkasına ve sallana sallana dolaşır, yassı gagalarından çamurlu suları süzerlerdi. Gölgesi bütün meydanı kaplayan büyük çınar hiç durmadan hışıldar, biraz ileride karpuzoğullarının büyük konaklarının damındaki leylek, yavrularına uçma öğretmek ister gibi garip takırtılar çıkarırdı. Burada alışveriş ezana yakın başlar ve ondan evvel dükkana pek az kimseler gelirdi. Böylece bu iki sükutu seven arkadaş gözlerini çınarın yapraklarına veya ördeklere dikerek uzun müddet düşünebilirlerdi. Bazen kıvraklarını siyah dimiden bir nevi yeldirme, başlarına atıp boşlukta sallanan yemenilerini rüzgarda uçurarak birkaç yetişkin kız gelir ve pamukaki ile tel yaldız seçerdi. Misafirlikten dönen bir hanım kahve fincanı bakar, bir hizmetçi yarım okka tuz ile 2 limon satın alır, karpuzoğlunun torunu tuzlu fıstık isterdi. Kış günleri biraz daha değişik ve kolay geçiyordu. Yusuf o zaman güneş doğmadan kalkar, çizmelerini ve aba ceketini giyerek işçilerden evvel zeytinliğe giderdi. Orada erkeklerin uzun sırıkları küçük yapraklı dallara hızla vuruşlarını ve siyah kıvraklarının eteklerini bellerine sokmuş kadınların 2 kat eğilerek soğuktan sertleşen parmaklarla yerden zeytin tanelerini toplayışlarını seyreder yahut sırtını bir ağaca vererek yere bakardı. Bu buruşuk yüzlü ve her sene budamaktan şeklini kaybetmiş eğri büğrü ağaçlar, uzun bir hikayeyi diye anlatan garip şekilli harfler gibiydi. Ve herhalde Yusuf bunların dilinden anlıyordu. Yusuf, işçilerin dilini de herkesten iyi anlıyordu. Bazı mal sahipleri, kadınların yanlarında getirdikleri emzikli çocuklarına meme vermelerine bile müsaade etmezken, Yusuf onların biraz yorulduğunu görür görmez derhal işi bıraktırırdı. Bu zavallıların halini mukadder telakki etmekle beraber onlara çok acıyordu. Sabah karanlığında soğuktan büzülmüş, kollarında ufak bir ekmek sepeti ve sırtlarında çocukları ile gülünç bir ücret mukabilinde çalışmak için kasabanın sokaklarından zeytinliklere akın eden bu sarı benizliler kafilesi onun merakını çekiyordu. Çok kere bunlar yanından geçerken Yusuf işlerinden birini durdurup konuşmak arzusunu duymuştu. Havadan, sudan, ne olursa olsun birkaç şey konuşmak. Çünkü 6 seneden beri kendisi gibi konuşan birine rast gelmemişti ve bu zeytin amelesinin kendisi gibi konuşacağına dair içinde müphem bir kanaat vardı. Hakikaten ne yaparsa yapsın, kimlerle arkadaş olursa olsun, alışamıyordu bu şehirlilere vesselam. Kendisini mütemadiyen yabancı ve ayrı buluyordu. Onların işlerine akıl erdiremiyordu. Mesela en sevdiği arkadaşları bile onu bazen şaka olsun diye aldatırlar, hiç lüzumu yokken yalan söylerlerdi. Yusuf evvela içerleyecek oldu, fakat bunun herkes tarafından yapıldığını ve çok tabii bir şey olduğunu görünce kızmaktan vazgeçti. Fakat hayreti hala geçmemişti. Niçin durup dururken yalan söylemek ihtiyacını duyuyorlardı? Sonra bu fakir işçilere bu köpek muamelesini yapmaya neden lüzum görüyorlardı? Evet, Allah onları bir kere fıkara yaratmıştı. Bunda kimsenin kabahati yoktu. Fakat onlar böyle yaratılmışlar diye niçin tepelerine binmeli, onları adam yerine koymaktan niçin çekinmeliydi? Ya Allah bu ağları ve ağzadeleri de fıkara yaratsaydı? Öyle ya, madem ki hepsini Allah yapıyordu, o zaman kendilerine aynı muamelenin yapılmasını isteyecekler miydi? Allah hakkındaki düşüncesi pek ileri gitmiyor, onu her istediğini yapan korkunç bir şey olarak tasavvur ediyordu. Ve şimdilik onun pek dehşetli olduğu söylenen, gazabını ayaklandıracak bir şey yapmadığını bildiği için kendisinden korkmak ihtiyacını da duymuyordu. Muazzez 10 yaşına gelmişti. Birkaç sene devam edip 4 sınıflı iptidaiyi de bitirmişti. Şimdi annesinden ziyade bazı iyi kalpli ve alakalı komşuların sayesinde nakış, gergef ve biraz da dikiş öğreniyor, kendisiyle akrabalanan kızlarla beraber terzi mürüvvet hanımdan ud dersi alıyordu. Fakat bu ud derslerini Yusuf pek az sonra birdenbire kestirdi. Sebebini de söyleme lüzumunu duymadı. Salahattin Bey kızı için pek lüzumlu bulduğu bu musiki derslerinin kesilmesinden memnun olmadı. Fakat dik başlı olduğunu bildiği Yusuf'la uzun uzun çekişmeye üşendi. Şahin'de de iş olsun diye bir müddet söylendi, sonra o da sesini çıkarmaz oldu. Yusuf kimse farkında olmadan evin en sözü geçen adamı oluvermişti. Şahin'de bile buna alışmıştı. Artık her şeyi tabii buluyor ve eskiden beri hep böyle imiş zannediyordu. Dersleri bırakmaktan asıl ve sahiden üzülen Muazzez'di. Mürüvvet Hanım'ın evi pek eğlenceli ve kalabalıktı. Şen, kurnaz ve çok bilmiş kızlar hep orada toplanırdı. Ne çare ki Yusuf'a meram anlatmak imkansızdı ve Muazzez'in bu üzüntüsünü ancak Yusuf ağabeyinin sözünü dinlemiş olmak zevki biraz hafifletebiliyordu. Yusuf'un bütün bu aksiliğinin sebebi ise Mürüvvet Hanım'ın evi hakkında Hacı Rifat'ın İhsan'dan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti. Bu küçük şehirlerin yeknesaklığını değiştiren nadir hadiselerden biri de bayramlardı. Hele Ramazan bayramı. Bir aylık bir bekleyiş ve hazırlıktan sonra geldiği için o nispette coşkun olurdu. Çocukların çoğu Ramazan'da oruç tutmaz, namaz kılarlardı. Sahura kalkmak ayrı bir zevk, öğleye kadar uyumak ve gündüzün biraz da yapma olan bir mahmurlukla dolaşmak ayrı bir zevkti. Öğle üzeri Kurşunlu Camii'de İbradalı Salim Hoca'nın vaazları dinlenir, İkinci mukabeleleri kaçırılmaz, akşam üzeri de gözler ve kulaklar tepeden atılacak topa dikilirdi. Top şehrin her yerinden görünebildiği için bilhassa çocuklar meydanlara toplanarak topçunun hareketlerini uzaktan keskin gözlerle takip ederlerdi. Evleri Kurşunlu Camii'ye yakın olanlar ise bu caminin minaresinde elinde saatle bekleyen ve vakit gelince topçuya işaret veren müezzin sarı hafıza bakarlardı. Top patlar patlamaz sanki sahici bir endaht yapılmış da mermi aralarına düşmüş gibi bağırışarak evlerine koşuşurlardı. Geceleri büyüklerle sokağa çıkarlar, teraviye giderler fakat çok kere sonuna kadar dayanamayarak dışarı fırlarlar ve büyüklerin yokluğundan istifade ederek kahvelerde bir iki el yüzük oynarlardı. Teravih bittikten sonra ellerinde iri coplarla sokaklarda küme küme dolaşırlar yahut gavur mahallesine kavgaya giderlerdi. Bilhassa perşembe akşamlarını sabırsızlıkla beklerlerdi. Bu gece Kadiri tekkesinde zikir olduğu için çocuklar tekkenin etrafında dizilirler, içeri girenleri bilhassa kadınları seyrederler, sonra da birbirlerini ite kaka pencerelere yanaşarak hünküren dervişlere bakarlardı. İçlerinde bazı imtiyazlıları ve usluları vardı ki babaları ile tekkeye girmeye, hatta bazen zikre katışmaya mezun idiler. Bunlar sebebini anlamadıkları bir gaş ve cezbe içinde vücutlarının bütün elastikiyeti ile iki tarafa sallanırken, dumanlı gözlerini arada sırada yukarıya kadınlar tarafının kafesine kaldırırlardı. Bütün bunları takip eden bayram sahiden bir coşkunluk ve neşe devri olurdu. Yusuf'un şimdiye kadar daima biraz yabancı kaldığı bu şehrin cereyanına kendini kaptırması, yani bu şehirdekilere müspet veya menfi münasebetlere geçmesi, bu şehirde asıl yaşamaya başlaması da böyle bir bayram gününe tesadüf eder. Bir Ramazan bayramının birinci günü sabahleyin namazdan dönüldüğü esnada Yusuf yeni yaptırdığı şeytan bezi elbisesini giymiş, Şahinde'nin süslediği Muazzez'i seyrediyor ve gülümsüyordu. Biraz sonra Alanyalı Kazım, şube reisinin oğlu Vasfi, Vasfi'nin kardeşi Meliha ve Şerif Efendi'nin oğlu Ali gelecekti. Hep beraber bir araba tutup Akçay iskelesine gitmek istiyorlardı. Fakat bu sırada Ali geldi. Kazım'a babasının öğle yemeğinden evvel izin vermediğini, bayram sabahı öğleye kadar dükkan açmanın sair zamanın bir haftasından çok kâr bırakacağını söylediğini anlattı. Akçay gezintisi öğleden sonra yakalıyordu. Öğleye kadar vakit geçirmek için bayram yerine gitmeye karar verdiler. Yusuf, Muazzez ve Ali her üçü de yepyeni giyinmişlerdi. Ali'nin kavun içi zifirden dikilmiş yakalıksız frenk gömleği ve bir kenarı ceketinin yan cebinden sarkan sırma işlemeli çevresi bugüne mahsus lükslerdendi. Yusuf koyu yeşil şeytan bezinden elbisesi, basık ökçeli tulumbacı pabuçları ve arkaya doğru atılan fesiyle pırıl pırıl parlıyordu. Fakat içlerinde en şıkları şüphesiz Muazzez'di. Sırtında mor atlastan ve güneşin altında pırıltısı gözleri alan bir elbise, ayağında iri tokalı rugan iskarpinler, İki örgü arkaya bırakılan saçlarının ucunda geniş kırmızı kurdelalar vardı. Yaşı 13'e basan ve birdenbire güzelleşiveren Muazzez adeta olgun ve yetişkin bir hanım kızı oluvermişti. Atlas entarisinin hafifçe kabaran göğsü, bütün hicabına ve gayretine rağmen zavallı Ali'nin gözlerini dayanılmaz bir tecessüs ve hayretle kendisine çekiyordu. Bayram yerine doğru yürüdüler. Kuşluk vakti olmuştu. Her taraftan yükselen bir gürültü adeta kulakları sağır ediyordu. Meydanın kenarında, üzerine tente gerilmiş sergilerin altında, Alanyalı ve Aksekili çerçiler, bağıra çağıra bilezik, kurdela, sakız, kına vesaire satıyorlardı. Çocuklar ellerindeki şişirgen düdükleri yorulmak bilmez bir inatla öttürüyorlardı. Bir arabacı atların yanında elinde kamçısı, soğuk tulumbaya, cennet ayağına, soğuk tulumbaya, cennet ayağına diye müşteri topluyordu. Arabanın içi küçük çocuklarla dolmuştu. Bağırışıyorlar, konuşuyorlar ve düdük öttürüyorlardı. Bu esnada müşterisini almış bir araba, var da diye hızla geçiyor, içindekiler bir neşe çığlığı koparıyorlar ve köşe başı meyhane, asmadandır kapısı, ben gözüme almışım 15 sene mahpusu diye hepsi birazdan türkü söylüyorlardı. Biraz daha ileride meydanın tam orta yerinde salıncaklar kurulmuştu ve asıl kalabalık bunların etrafındaydı. İçerisine 8-10 kişi alan ve adeta küçük bir odaya benzeyen salıncaklarda mini mini çocuklar bin türlü çiğ renkte elbiseleriyle ağır ağır sallanıyorlardı. Büyükler ikişer kişilik kayık salıncaklara biniyorlardı. Biraz kenardan seyrettikten sonra Ali, "Hadi binelim," dedi. Yusuf başını salladı. "Siz binin, benim başım döner." O sırada içindekileri inen bir salıncağa Ali ile Muazzez bindiler. Salıncak evvela hafif hafif, sonra gitgide hızlanarak uçmaya başladı. Ali iki taraftan iplere sarılmış, vücudunun bütün kuvvetiyle kolan vuruyor. Muazzez ise biraz korkak, yüzü kıpkırmızı, yerinde sıkı sıkı oturmaya çalışıyordu. Ali'nin gözleri iki tarafına bakınmasına ve başını mütemadiyen başka istikametlere çevirmek istemesine rağmen Muazzez'in yüzüne doğru kayıyor ve derhal kendi yüzü de onunki gibi kızarıyordu. Muazzez'in bunların farkında olmadığı zannedilebilirdi. Çünkü salıncağın yere her yaklaşışında biraz ilerideki bir ağaca yaslanmış duran Yusuf'a doğru gülümsüyor, başıyla işaretler ediyordu. Bu sırada yandaki salıncak durdu ve oraya bu sefer iki yeni müşteri bindi. Bunlardan biri Hacı Rıfat'ın İhsan, öbürü de fabrikatör Hilmi Bey'in oğlu Şakir'di. Yusuf'un derhal yüzü bozuldu. Bu Şakir, yaşının 18'den fazla olmamasına rağmen kasabada herkese yaka sektirmiş bir çocuktu. Ayyaş, hovarda, ahlaksız bir şeydi. Babasının kazandığı parayı Rum orospular veya İzmirli oğlanlarla yiyor, etmediği rezalet bırakmıyordu. Bugün çapraz yelekli, lacivert bir elbise giymiş, yeleğin üzerine yarım okkalık gümüş bir köstek takmıştı. Fesinin etrafında çok fiyakalı sarılmış oyalı bir yemeni vardı. Hacı Rifat'ın İhsan, salıncağa bindikten sonra Yusuf'u gördü. Başıyla ve elleriyle selamladı. Sonra sallanmaya başladılar. Biraz hızlanınca Şakir dört tarafa çarpılır oldu. Belli ki fena halde sarhoştu. İhsan onu biraz doğrultmaya uğraştı. Fakat o birdenbire silkinerek "Hayt!" diye bir nara attı. Saçları yüzüne dökülerek kolan vurmaya başladı. Yusuf sapsarı kesilmişti. Şakir bütün çehresine yayılan pis bir sarhoş gülüşüyle yanındaki salıncağa Muazzez'e bakıyor, başının şaşkın hareketleriyle iki tarafa uçan salıncağı takibe uğraşıyordu. Birdenbire başındaki oyalı yeminliği çıkararak tam yanı başından geçen Muazzez'in salıncağına attı. Muazzez korkak bir çığlık kopardı. Ali derhal kolan vurmayı keserek salıncağı durdurmaya çalıştı. Hacı Rifat'ın İhsan şimdi büsbütün yıkılan Şakir'i tutmaya, aynı zamanda muvazenesi bozulan salıncağı düzeltmeye uğraşıyordu. Yusuf salıncaktan inenlere, "Haydi siz eve gide durun, ben İhsan'a bir iki laf diyeceğim," dedi. Ali ile Muazzez biraz ilerlediler, fakat Muazzez ne olacağını biliyormuş gibi biraz ötede su muhallebisi satan bir serginin arkasında durdu, Ali'yi de durdurdu. Yusuf salıncaktan inen İhsan'a doğru yürüdü ve sordu. "İhsan, ne istiyor bu itoğlu?" Şakir yüzüne dökülen ve yağlı yağlı parlayan uzun saçlarını fesinin altına sokmaya çalışarak bu tarafa döndü. "Kim ülen itoğlu?" Elini alışkın bir hareketle arka cebine götürdü. Fakat tam bu sırada Yusuf'un pek de dayanılacak gibi olmayan yumruğunu suratına yiyerek yere yuvarlandı. İhsan iki kolu ile Yusuf'u sımsıkı sarmış, onu teskine çalışıyordu. "Etme gözünü seveyim Yusuf, bak sarhoş işte, ben şimdi alır götürürüm." Yusuf silkindi ve yerdekine iki tekme daha savurdu, fakat derhal koşup gelen Muazzezle Ali kendisini çekip götürdüler. Bu sırada ayağa kalkan Şakir onların arkasından koşmak istiyordu, fakat İhsan'la salıncakçı kollarından tutmuşlar, bırakmıyorlar ve elinden tabancasını almaya çalışıyorlardı. Tam o sırada Şakir'in en iyi arkadaşı Hacı Ethem geldi. sarhoşu kolundan tuttu. Etrafındakilere bana bırakın siz dedi ve onu zorla yürütmeye başladı. Bu Hacı Ethem 24 yaşlarında güzel ve kurnaz bir çocuktu. Anası babası 20 sene evvel hacca giderlerken 4 yaşındaki Ethem'i de beraber götürdükleri için ismi böyle kalmıştı. Pek hali vakti yerinde olmadığı halde herkesten iyi giyinir, herkesten paralı gezerdi. Bu bolluğun İhsan ve Şakir gibi birkaç zengin ve hovarda arkadaştan çıktığı ve Ethem'in bunlara hem dal kavukluk ettiği hem de eğlencelerine her iki cinsten mahluklar tedarik edip getirerek bazı ufak hizmetler gördüğü söylenirdi. Fakat bunlar Ethem'in kabadayılığına, fiyakasına ve itibarına hiç de halel vermiş değildi. O yine Yemeni lifesini kaşına eğerek dolaşır, her yerde riayet görürdü. Şakir'in kendisine benzeyenlerden ibaret bir partisi vardı. Ne jandarma ne hükümet bunlara karışmazdı. Çünkü parayı bolca oynatıyorlardı. Bu grubun ekseriyetini yaşlıca hovardalar teşkil ederdi. Bunlar paralarını şurada burada yiyip bitirdikten sonra şimdi bu husustaki şöhret ve tecrübelerinden ve aralarına yeni katılan ve daha ellerinde yiyecek parası bulunan delikanlıların sahavetlerinden istifade edip geçiniyorlardı. Bunların aileler arasında da çok şiddetli nüfusları vardı. Hepsi şehrin eski ve itibarlı ailelerinden oldukları için bugün kibar düşkünü bile olsalar eski nüfuzlarını devam ettirmek isterler. Bunda bir dereceye kadar da muvaffak olurlardı. Çünkü herkesin aklında hala falancanın ablasının düğünündeki azamet, filanca bayramda falancaların yaptığı muazzam eğlence yaşardı. Yaşlıca kadınlar bu düşkün eşraf konaklarından birine gittiler mi, orada eski alemleri, merhum ağanın hayalini tekrar görür gibi olurlar ve hiçbir şeyin değişmediğini zannederlerdi. Bunların nazarında kızlara bulunacak en iyi ve münasip koca gene bu eşraf züğürtlü serseriler, bu müflis ayyaşlardı. Hovardalıklarından daha ziyade mazur gören bir teessüfle bahsederler. Biraz yaşlanınca uslanırlar. Ne diyeceksin? Delikanlılık derlerdi. Fakat bu delikanlıların çoğunun yaşı 40'ı aşkındı. Şehrin en iyi aileleri arasında bile bunların istedikleri zaman alamayacakları kız yoktu. Adeta bütün eşraf aileleri arasında ezelden beri mevcut değişmez bir mukavele vardı ve buna harici şeklin değişmesine, vaziyetin tamamen başka olmasına rağmen daima riayet ediliyordu. Bunun için bunların herhangi bir talebini reddetmek akla gelmez ve 15-16 yaşındaki temiz, güzel kızcağızlar bu saçı kırarmaya başlamış, manen ve maddeden çürümüş, on parasız sefihlerin kucağına atılırdı. Ekserisi pis bir takım hastalıklara mağlul olan bu heriflerin evleri, bundan sonra dışarıdan pek belli olmayan ve şiddetle saklanan faciaların yuvası olurdu. Şehir kızlarını bu felaketten biraz olsun koruyan, bu adamların orospular arasında yaşayarak evlenmek arzusunu pek seyrek duymaları ve daha bu hayattan yorulup kız istemeye vakit kalmadan ya bir tabanca kurşunu ile yahut da bir hastalık neticesinde ölmeleriydi. Bunlar şehirdeki nüfuzlarının bir kısmını da kendileri gibi iflas etmeyip akıllı davranarak mevkilerini sağlamlaştırmış akrabalara borçluydular. Kimisi belediye reisi, kimisi fabrikatör olan bu adamlar, bu kopuk akrabaları ile pek yakından temasa gelmek istemezlerse de, evdeki kadınların tesiriyle birçok ehemmiyetli vakalarda onları müdafaaya mecbur olurlardı. Çünkü ya karıları böyle bir serserinin kardeşi, yahut da kardeşleri böyle bir serserinin karısıydı. Ve aile düşünceleri, akrabalık rabıtaları, bilhassa kadınlar arasında şiddetle gözetilen meselelerdendi. İşte Yusuf'un böylelerden birine, hem de daha elindeki maddi menbaaları tüketmeye vakit bulamamış birine çatması,
kendisi için iyi olmayabilirdi. Fakat şimdilik bunların herhangi bir kötülüklerini icap ettirecek bir vesile zuhur etmedi. İhtimal Yusuf'un kaymakamın oğlu olması, onu burada birçokları böyle biliyordu, biraz daha ihtiyatlı hareket etmelerine ve beklemelerine sebep oluyordu. Eğer Yusuf herkesi kendisi gibi zannetmese ve etrafına biraz daha anlar gözlerle baksa, o bayram vakasından sonra birçok arkadaşlarının tavırlarının değiştiğini, mesela şube reisinin oğlu Vasfi'nin kendisiyle pek gezmek istemediğini, Alanyalı Kazım'ın dükkanına gittiği zaman eskisi kadar riayet görmediğini sezerdi. Hepsi Şakir'den ve onun partisinden çekiniyorlardı. Fakat Yusuf'un aklı böyle şeylere ermediği ve arkadaşlarının kendisine karşı muamelelerini pek kulak asmadığı için hiçbir şeyin farkında değildi. Ta kışa kadar hiçbir yerden hiçbir ses çıkmadı. Yalnız kışın bazı vakalar, kendisiyle uğraşanlar bulunduğunu ona anlattı. Yusuf'a kalsa gene işin farkına varacağı yoktu. Bereket versin, hiçbir zaman ondan ayrılmayan ve yapılan teklif ve tehditlere rağmen Yusuf'u terk etmeyen Ali, ona birçok bilmediği şeyler öğretiyor, pek körü körüne yürümemesini temine çalışıyordu. Bu vakaların en mühimi ve Yusuf'un ilerideki hayatı üzerinde de tesiri olan bir zeytin işçisi meselesiydi. Adam akıllı soğuk bir günde Yusuf gene erkenden zeytinliğe gitmişti. O gün işçiler arasında tanımadığı bir kadınla 12 yaşlarında kadar bir kız gördü. İşçilerin başı Köse İbrahim'i çağırarak bunların kim olduklarını sordu. İbrahim, işçi ağam, Şakir Beygiller'de çalışırlarmış. Dayak atmışlar, mahiyetine gelmek isterler. Boğazı tokluğuna da olsa senin yanında kalacaklarmış. Yusuf kadını çağırdı. Ne diye ağanı bıraktın da buraya geldin yenge? Dövdüler beni ağam. Durup dururken adamı döverler mi? Dövdüler işte. Yusuf anlamadığını gösteren bir tavırla omuzlarını silkti. Peki ama ben ne yapayım seni? Benim işçim tamam. Aman ağam, kulun kölen olayım. Beni ters yüzüne çevirme. Kızcağızımla ikimiz ortalarda kaldık. Yusuf kadının yanındaki kıza baktı. Birdenbire hiç şüphesiz tüyleri ürperdi. Fakat gözlerini uzun müddet kızdan ayıramadı. İnce ve yaşına nazaran uzun boylu olan bu kızın sapsarı, insana korku verecek kadar sarı bir yüzü vardı. Fakat bu sarılık, bir zayıflık ve kansızlığın verdiği renksizlikten ziyade, bir hastalıktan doğan yeşilimtırak sarılığa benziyordu. Bilhassa siyah, ince, fakat çok keskin kaşlarının gölgelediği, gene simsiyah ve iri gözleri, çok şeyler biliyor hissini veren, görmüş geçirmiş bir bakışla ve hiç çekinmeden insanın yüzüne dikiliyordu. Soluk ve ensiz dudaklarının kenarında, gene çok yaşamış olanlarda görülen tecrübe çizgileri vardı. Bütün yüzünün ifadesinde bir bezginlik, daha ziyade bir nefret aksediyor gibiydi. Bu çehre ve bu bakış Yusuf'u adeta suçluymuş gibi eziyor, şaşırtıyordu. Gözlerini kızdan ayırmayarak tekrar annesine sordu. Siz buralı mısınız? Yok, Çineliyiz. Ne? Çineli mi? Aydın Çinesi'nden mi? Öyle ya. Ne diye geldiniz buralara? Kadın birkaç kelime ile bir zaptiye başçavuşunun karısı olduğunu, kocası ile buraya geldiğini, sonra kocasının bir orospu ile kaçarak bunları yüzüstü bıraktığını, şimdi orospuyu da bırakan herifin Manyas taraflarında tütün kaçakçılığı ettiğini, fakat bunları hiç aramadığını anlattı. Yusuf bunların Çineli olduğunu öğrenince bir akrabasına rast gelmiş, Aydın ve Nazilli taraflarına dönmüş gibi oldu. Çalışın bakalım, bir kolayını buluruz, dedi. Kadın adam akıllı iyi işliyordu. Fakat kız akşama kadar ağaçların dibinde oturarak, annesinin yanında dolaşarak, yahut zeytin silkeleyenlere bakarak boş gezdi ve hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadı. Akşamüzeri sepetlerini kollarına alıp giderlerken Yusuf onlara, "Sıkılmayın bakalım, hepsi geçer," dedi. Kadın envai türlü dualar, teşekkürlerle Yusuf'un ellerine sarılıyor. Kız ise hiçbir harekette bulunmadan yabancı ve soğuk gözlerle bunlara bakıyordu. Kadın ertesi gün geldiği zaman kızı yanında yoktu. Hastalanmış ve evde yatıyormuş. Yusuf, "Evde kiminiz kimseniz var mı? Kim bakar hastaya?" diye sordu. "Kimsemiz ne gezer, yalnız yatar fıkaracık." Yusuf sesini çıkarmadan arkasını döndü ve yürüdü. Fakat akşama kadar evde hasta yatan ve bakacak kimsesi olmayan bu kızı düşündü. Onu sert bir yer yatağında, kara gözlerini tavana dikmiş, hiç kımıldamadan yatar görüyordu. Akşam üzeri iş paydosundan evvel kadına kendisiyle gelmesini işaret etti. Şehre kadar hiç ses çıkarmadan yürüdüler. Hafif yağmur çiseliyor ve yoldaki araba tekerleği izlerini dolduruyordu. Aşağı çarşıyı geçtiler. Yusuf bayram yerinde Ali'nin dükkanına girdi. Biraz yağ ve pirinç tarttırdı. Başı ile kadına bunları almasını işaret etti. Tekrar beraberce yürümeye başladılar. Kadın İbramca köy yolu üstünde Değirmenönü denilen bir yerde oturuyordu. Ayvalı bahçe dedikleri, etrafı çit çevrili, büyük bir bahçeyi geçtikten sonra arkası tepeye dayanmış kerpiç bir kulübeye geldiler. Kayalık ve dik tepede çıkan bir yabani incir ağacının dalları kulübenin damına sarkıyordu. Ortalık daha oldukça aydınlık olduğu halde kulübenin içi zifiri karanlıktı. Kadın ocak kılıklı bir şeyin üzerinden bir yağ kandili alıp yakmaya uğraşırken Yusuf'un gözleri karanlığa alıştı ve köşede bir yer yatağında yatan kızı gördü. Kız başını duvara çevirmiş üstünü örtmeye çalışıyordu. Yusuf daha kapının önünde dururken içeride süratli bazı tıpırtılar olmuş ve sonra birdenbire kesilmişti. Şimdi kızı böyle telaşla yatakta kımıldanır görünce nedense aklına onun şimdi bunlar gelince yatağa girdiği düşüncesi geldi. Kadın kızına, "Haydi Kübra, doğrul azıcık, Yusuf ağa geldi," dedi. Kız başını çevirdi, Yusuf'a doğru baktı, sonra yavaşça doğrularak sırtını duvara dayadı ve yorganı göğsüne çekti. Siyah saçları omuzlarına dökülüyor ve bu, onları geriye atmaya çalışıyordu. Omuzlarına kadar çıplak olan kolları soğuktan diken dikendi. Yusuf odanın bir köşesine çekilip yataktaki kıza uzun uzun baktı. Kız da hiç başını çevirmeden buna bakıyordu. Bir müddet sonra Yusuf yorulduğunu hissetti ve gözlerini odada dolaştırmaya başladı. Bütün ev zemini toprak bir odadan ibaretti. Eşya namına Kübra'nın yatağı, yatakla ocağın arasında duran ufak bir tahta sandık ve bir de yatağın önüne serili duran eski bir kilim parçası vardı. Ocak başında iş görmeye çalışan kadın ikide bir de tahta sandığı açarak içinden bir toprak tencere veya bir avuç tuz alıyordu. Üstü toprak olan tavanın isli kalaslarında birkaç koçan mısır sallanıyordu. Kübra'nın yatağının üst tarafında duvarda bir delik ve bu delikte kireçle sıvanmış bir cam parçası vardı. Herhalde bu pencere vazifesini görecekti. Fakat içerisi görünmesin diye sıvanan kireç ışığın da pek azını içeri bırakıyordu. Yusuf'un gözleri tekrar kıza ilişince onun hep kendisine baktığını gördü. Bir şey söylemek lüzumunu duyarak, "Çok hasta mısın?" dedi. "Değilim." "İyi öyleyse." Tekrar sükût başladı. Ocakta çorba pişirmeye çalışan kadının tıpırtısından başka bir ses yoktu. Bir de toprak dama düşen yağmur damlalarının boğuk sesi. Bu sırada dışarıda hafif ayak sesleri oldu. Evin civarında biraz dolaştı, sonra kireçli pencerede birdenbire bir insan başı belirdi. Kadın ile kızı da bunun farkına varmışlardı, birbirlerine bakıştılar. Yusuf derhal yerinden fırladı, kapıya koştu fakat kadın arkasından yetişerek onun kolundan yakaladı. "Aman oğlum, mahalle kızanlarıdır. Her zaman böyle yaparlar. Sen otur, rahatına bak. Yusuf gene eski yerine gidip oturdu. Dizlerini dikip çenesini üstüne dayadı ve kollarını da dizlerinin alt tarafından kavuşturdu. Bu sefer kıza olsun, kadına olsun çabuk çabuk gözlerini kırpıştırarak bakırıyordu. Nihayet uzun bir beklemeden sonra çorba hazırlandı. Kadın bunu çinko bir tasa doldurduktan sonra sandıktan aldığı tahta bir kaşıkla birlikte kızına uzattı. Kız çıplak kollarını yorganın altından çıkararak tası tuttu ve birkaç kaşık aldı. Fakat birdenbire tası da kaşığı da elinden fırlatıverdi. Annesi şaşkın gibi kızının üstüne koştu. Çocuk onu iki eliyle ve şiddetle iterek yorganların üstüne kapandı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Beyaz fakat kirli bir gömleğin altındaki vücudu şiddetle sarsılıyordu. Anası da olduğu yerde kalmış ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Birden olduğu yerden kalktı, Yusuf'a koştu, onun ellerine sarılarak, "Git ağam, buralardan git, biz senin başını nare yakacaktık," dedi. Yusuf kadını hafifçe iterek oturttu ve çok sakin bir sesle, "Anlat bakalım derdini yenge, ağlamayı bırak da anlat," dedi. Ve o zaman kadın tüyleri ürperten hikayesini anlatmaya başladı. Dışarıda yağmur biraz daha artmıştı ve tavandan gelen boğuk sesler daha hızlanmış ve daha çabuklaşmıştı. Ocağın üstündeki yağ kandili titriyor, cızırdıyor ve yalnız kendisini aydınlatıyordu. Yatağın önündeki devrilmiş çorba tası ve tahta kaşık olduğu gibi duruyor ve kimse onlara el sürmüyordu. Yusuf yatağın kenarına oturmuştu. Önüne bakıyor, hikayesini ara sıra ağlama nöbetleriyle kesen kadını dinliyordu. Kız yatağın bir köşesinde yorganların arasına gömülmüş, duruyor, hiç ses çıkarmıyordu. "Sana hepsini ne diye anlatıp başını ağrıtayım ağam?" diye başladı kadın. "Yerimizden ayrılmasak başımıza bu işler gelmezdi. Ama ne diyeceksin? Kaderde yazılıymış. Allah'ın yazdığını kul bozamaz ki. Erkeğim beni alıp buralara gelmek isteyince ben gitmem dedim, ayak diredim. İlle ve lakin o da erkek. Lafına daha çok karşı koyamazsın ki. Hem o eskiden, daha çineden çıkmadan melaike gibi adamdı. Ona buralarda ne ettilerse ettiler, içirdiler, sarhoş ettiler, evinden çocuğundan soğuttular. Ne diyordum? Kalktık, güzelim çinemizi bıraktık, buralara geldik. İlk önceleri burada da iyiydi. Gün günden kocam değişmeye başladı. Eve geç gelir oldu. Bazen bir hafta uğramaz, sorduğumda takipteydim derdi. Ama ben onun takipte filan olmadığını bilirdim. Arasta'da pabuççu bir Yunus Ağa vardı. O haber verirdi. Havran'a yahut Frenk köyüne gidip avrat oynatırlarmış. Bir gün yine takipten geliyorum dedi ama bu sefer pek bitkin, pek sarıydı. Ben de inandım. Girdi yatağa uyudu. Uyur gibi yattı. Uyumadığı besbelliydi. Yatakta iki yana döner, gözlerini aralar, bana bakardı. Üç kere kendini tutamadı, derin derin of çekti. Yanına sokuldum. "Bir şeyin mi var Seyit Efe?" dedim. Jandarmaydı ama Çin'de hep Efe derlerdi. Zati Efe'leri, Zeybek'leri de pek sever, pek korurdu. Dinarlı Kara Mehmet'i iki takipte yakalamış, yine salıvermişti. "Bunu bana kimseciklere söyleme, beni asarlar ha," diye ant verdirip öyle anlatmıştı. "Seyit Efe," dedim, "neye kasavet ediyorsun, neyin var, çok şükür Allah'a." O hiç sesini çıkarmadı, gözlerini büsbütün sıktı, uyuyor gibi yattı ama yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Göğsü yorganı kaldırıp indiriyordu. Seyidimin derdi büyüktü ama neydi, bana neden deyivermiyordu. Akşama doğru kalktı, Kübra mahalle mektebine gidiyordu o zamanlar. Babası Kur'an okumasını öğrensin demişti de. Ne diyordum? Akşama doğru kalktı, Kübra'yı sordu. "Bu vakte mektep kalmaz ama bir bakayım," dedim. Değirmen önüne kadar gittim. Yine mahalle kızlarıyla oyuna daldı ise babasından dayak yer diye içim titriyordu. Baktım değirmen önünde yok. Rukiye Molla'nın evine kadar uzandım. Hani mektep orasıydı ya. Orada da yok. Şimdi çıktı, eve gitti dediler. Rukiye Molla'ya un eliye vermiş de geç kalmış. Pek de bilirdi kızcağızın böyle şeyleri. Şimdi her şeyleri bıraktı. Vah benim karabahtlı kızım, vah benim. Kadın bir gözyaşı selinde boğulur gibi ağlayıp dövünmeye başladı. Kübra başını kaldırarak anasına baktı fakat bir şey söylemeden ve en küçük bir harekette bile bulunmadan başını tekrar yorganların arasına soktu. Bu sefer de onu teskine filan çalışmayarak susmasını bekledi. Kadın biraz sonra gözlerini kolunun yenine silerek tekrar anlatmaya başladı. İlk zamanlarda sözlerini hıçkırıklar kesiyor ve bir şey anlaşamıyordu. Eve döndüğümde bir de ne göreyim? Kübra kapının dışında oturmuş. Baba, baba diye ağlar. Ah dedim, Seyit Efe dövdü o çocukcağızı yine. Kızım ne diye ağlıyorsun dedim. Ben babamı isterim dedi. Şaşırdım kaldım. Evin içine girdim. Baktım Seyit Efe yok. Kübra'ya sordum. Kız ağlamaktan iki yana bakacak halde değil. Biraz susunca anlattı. Eve gelince babası kucağına almış, dört bir yanından kızı şapır şupur öpmeye başlamış. Kız babasının yüzüne bakınca korkmuş. Baba, hasta mısın? Neyin var? Ne diye ağlarsın? Demiş. Ya, koca adam çocuk gibi ağlarmış. Ben halbuki karısı oldum olalı gözünden yaş geldiğini görmemiştim. Seyit Efe kızını bir daha bağrına basmış, sonra dolaklarını sarmış, duvardan martinini almış, gözlerini çevresine kurulayıp yürümüş gitmiş. Bir baktım kızın göğsü bağrı açık. Ne oldu dedim. Babam giderken boynumdan muskamı aldı, kendi boynuna taktı dedi. Ağlamaktan katılıyordu zavallı. Aman kızım ne diye ağlarsın, takibe gitmiştir, muska ona uğur getirir de çabuk döner inşallah dedim ama benim gözlerimden de yaş seller gibi akıyordu. Kız o gelmez artık dedi. Nereden biliyorsun dedim, gidişinden belliydi dedi. Sahiden de o gün bugündür Seyit Efe'nin yüzünü görmedim. Daha ertesi günü eve gelip aradılar, sordum bir şey diyivermediler. Gittim, o zamanlar sakallı bir kaymakam vardı, ona çıktım. Kim olduğumu söyleyince acırmış gibi yüzüme baktı. Hatun, kocanı biz de arıyoruz. Kaşık kıran dedikleri Hayriye'yi almış, kaçmış. Ama kabahat sende. Kocanı zapt etmesini bilememişsin. Artık ondan sana hayır gelmez. Başının çaresine bak dedi. Kadın uzun müddet durdu, kızına baktı, tekrar başladı. Bu olmasa hiçbir şeyi tasa etmezdim. Lakin babası gidince kızcağızım elime bakar oldu. O zamana kadar da bolluk içinde değildik ama şükür Allah'a darlık da görmemiştik. Seyit Efeciğim gideceği güne kadar bir şeyimizi eksik etmemişti. Gittikten sonra bile 15 gün evimizdeki bulgurumuz, yağımızla geçindik. 15 gün sonra kapta kaçakta ne varsa tükendi. 2 gün, 3 gün aç oturduk. Kızcağızım sesini çıkartmazdı ama onun bu sessizliği, bu melilliği benim yüreğime büsbütün dokunurdu. Bir sabah anne dedi, başım dönüyor, yataktan kalkamayacağım. Evlatcağızım açım dermanım yok demiyordu ama başım dönüyor diyordu. O zaman aklım başımdan gider oldu. Eyvah dedim, kızım gözümün önünde ölüp gidecek. Sen daha ne duruyorsun akarı dedim. Evladım mum gibi sönük gidiyor da sen daha ne duruyorsun? Hemen kıvrağımı sırtıma aldım, sokağa fırladım. Bizim komşu pabuççu Yunus Ağa olanı biteni haber almış bize gelirmiş. Yolda rastladım. Adam yüzüme bir baktı, her şeyi anladı. Kolumdan tutup aman kızım dedi. Dünya bu, beterin beteri var. Kendini topla da akıllı uslu çalış. Maşallah elin kolun tutuyor, hem kendini hem kızını Allah'ın izniyle namerde muhtaç etme. Adamcağız nur yüzlü bir ihtiyardı, bana her zaman nasihat verir, yol gösterirdi. Bu sefer de onu önüme Allah çıkarmıştı. Yunus Ağa dedim, nerede çalışayım, ben burada garibim, kimseyi tanıyıp bilmem, kim bana iş verir? Azıcık düşündü, Bizim ihtiyar bir şeyler diyordu. Fabrikacı Hilmi Beyler bir kadın mı arıyorlarmış, neymiş? Gel bir eve kadar gidelim dedi. Yürüdük, evlerine vardık. Sahiden dediği gibiymiş. Hilmi Beyler orta hizmetine bakacak bir kadın ararlarmış. Yunus Ağa'nın karısı hemen kıvrağını giydi, beni yanına aldı, beraber gittik. Hilmi Bey'in hanımı şişman, her yanı incili, elmaslı bir hanımdı. Yunus Ağa'nınki başımdan geçenleri anlattı, meğer öbürleri de bu işi duymuşlarmış. Hanım, erkek kısmına inan olur mu hiç dedi. Sen şimdi çalış da kendi elinin emeğiyle yaşa. Burada kocanın evinden daha çok rahat edersin. Hanım biraz kibirliceydi ama iyi kalpliye benziyordu. Bana kalsa kocacığımın evi olsaydı da daha az rahat olsaydı. Ama ne yaparsın? El evinde çalışmak ne kadar güç gelse kızımın hatırı için yapacaktım. Neyse, uzatmayalım. Hemen ertesi günü Hilmi Beylere taşındık. Kübra ile bana küçük bir oda verdiler. Ne yalan söyleyeyim, iş biraz ağırcaydı ama karnımız tok, sırtımız pekti. Ne de olsa insan yavaş yavaş alışıyordu. Kendi kendime şurada gayretle çalışıp kendimi efendilere beğendirirsem ömrümün sonuna kadar otururum. Kızcağızımı da namuslu bir esnafa verirsem içim büsbütün rahat eder. Kim bilir, damat belki çok hayırlı çıkar da beni de yanına alır, ben de el evinde çalışacağıma, kızımla damadıma saçımı süpürge ederim, onların çocuklarına bakarım dedim. Artık bütün ümidim Kübra'daydı.